Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Behman 1399, Hicri Kameri 19 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimli 2 Şubat 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam İnkılabı Zaferi Yıl Dönümü ve sanal medyanın siyaset meydanında cirit atması başlıklı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Savunma Bakanlığı tarafından Zulcenah araştırma uydu mekiği uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısına bulundu. Vaizi 3 yıllık ekonomik savaşa direniş, 8 yıllık savaşın kültürüdür dedi. Biden, Myanmar'ı yaptırımla tehdit etti. Rusya, Dağlı Karabağ meselesinde Türkiye ile müzakere edilmesi gerektiğini bildirdi. Avrupa ülkeleri Çin ve Rus aşılarının kullanılmasını talep etti. Şimdi haberler.
İran Savunma Bakanlığı tarafından Zulcenah araştırma uydu mekiği uzaya fırlatıldı. İran Savunma Bakanlığı sözcülerinden Ahmet Hüseyin'i, Zulcenah uydu fırlatma mekiğinin ilk kez İran'da üretilen en güçlü ve katı yakıt kullanan motorla uzaya fırlatıldığını belirtti. Hüseyin'i dünyada rekabet edecek konumda olan 3 aşamalı mekiğin 2 aşamada katı yakıt ve 1 aşamada sıvı yakıtla çalışabilir konumda olduğunu ifade etti. İran'ın ilk yerli uydu taşıyıcısı roketini test ettiğini kaydeden Hüseyin'i, roket 500 kilometre mesafede 220 kilogramlık uyduyu taşıyabilecek güce sahiptir. Yerli uydu deneyiminin en önemli kazanımı, ülkenin en güçlü ve 750 ton itme gücüne sahip motorunu elde etmek oldu, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Trump hükümetinin çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşan Biden yönetimine tepki gösterdi. CNN kanalına demeç veren Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Amerika'nın hiçbir garanti vermeksizin nükleer anlaşmadan kanun dışı bir şekilde çekildiğini hatırlattı. İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirten Zarif, eğer nükleer anlaşmanın 36. bendini okursanız İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı açık bir şekilde görülür dedi. Amerikalı'nın nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşması hiçbir anlam ifade etmiyor diyen Zarif, bu konuda şart koşacak taraf biziz çünkü onlar anlaşmadan geri çekildi ve şartları yerine getirmek zorundalar. Onlar herhangi bir bedel ödemeden ve önceki Amerikan hükümetinin bize verdiği zararları telafi etmeden süreci atlatmak istiyorlar. Kendileri de bunun mümkün olmayacağını gayet iyi biliyorlar değerlendirmesinde bulundu. Amerikan eski başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise son günlerde düzenlediği basın toplantısında İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirinceye kadar Washington'un bu konuda adım atmayacağını ileri sürmüştü. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmanın hükümlerine uygun olarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra %20 uranyum zenginleştirmesi dahil olmak üzere nükleer programının bir kısmını yeniden başlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürü Mahmut Vaizi, düşmanın baskıcı yaptırımlarına karşı direniş 8 yıllık savaşta elde edilen yeni bir kültürdür dedi. İran Pres Ajansı'na göre Mahmut Vaizi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, düşmanın İslam inkılabına karşı düşmanlığına temas ederek, Amerika'da bütün demokratlar ve cumhuriyetçi siyasetçiler, İran devleti ve halkını iktisadi baskı ve yaptırımla teslim almanın mümkün olmadığı kanısına kesin olarak vardılar, dedi. İran'daki korona salgınının yol açtığı koşullara da değinen Vaizi, zor ekonomik durum ve koronaya karşı mücadelenin aslında İran milletinin ve hükümetinin iki cephede savaştığı anlamına geldiğini söyledi. Vaizi, İran'ın koronayı kontrol etmek ve mücadelede halk ve yetkililerin işbirliği ile başarılı bir durum ortaya koyduğunu söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı, Beyaz Saray'ın İran karşı siyasetleri doğrultusunda kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın İran tarafından tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. İngiltere Savunma Bakanı, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini ve Avrupalı tarafların Washington'un yaptırımlarını telafi etmek için son iki yıldır hiçbir girişimde bulunmadıklarına temas etmeksizin nükleer anlaşmanın İran tarafından tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. İngiliz Avam Kamerası'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı, Tahran'dan nükleer anlaşma konusunda uluslararası toplumla ciddi ilişki kurmasını istedi. Amerikan Başkanı Biden, daha önce Amerika'nın nükleer anlaşmaya döneceğine dair vaatte bulunmuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, İran'ın tüm taahhütlerine bağlılığını kabul etmesine rağmen Amerikan hükümeti 2018'de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmişti. Bu olaydan bir yıl sonra İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 8 Mayıs 2019'da nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde İran'ın anlaşma yükümlülükleri arasında bir denge kurmak için kademeli olarak yükümlülüklerini azaltacağını duyurmuştu. İran, yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmadan doğan kazanımlardan faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran vatandaşlarını Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı. Hatipzade, Myanmar'da yaşanan darbe girişiminin ardından bu ülkede yaşanan İranlıların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Myanmar'da İran'ın akredite büyükelçiliği, korona döneminde Myanmar'daki bazı İranlılarla temas halinde olduğunu ve birçoğunun Myanmar'dan çıkmalarına yardımcı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, vatandaşlara Myanmar'da uygun sağlık ve güvenlik koşulları sağlanana kadar bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ederken, Myanmar'da bulunabilecek diğer İran vatandaşlarına durumlarını ve olası taleplerini Büyükelçiliğe bildirmelerini ve ona göre Büyükelçiliğin kendilerine yardımcı olacağını bildirdi. Myanmar ordusu parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla dün bu ülkede yönetime el koyduğunu bildirdi. Myanmar ordusu dün askeri darbenin ardından yayınladığı bildiride yürütme, yargı ve yasama organlarındaki tüm yetkilerin bir yıl için ordunun eline geçtiğini bildirdi.
Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardından bu ülkeye demokratik geçiş sürecinde kaldırılan yaptırımların tekrar geri getirileceği sinyalini verdi. Biden, Myanmar'daki askeri darbe konusunda bir yazılı açıklama yaparak Myanmar'da Aung San Suu Kyi ve diğer sivil yetkililerin gözaltına alınması, ulusal sıkı yönetim ilan edilmesi, Myanmar'ın demokrasiye geçişine ve hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırıdır ifadesini kullandı. Demokrasilerde orduların yönetimi devirmeye ya da güvenilir bir seçimin sonucunu silmeye çalışmaması gerektiğinin altını çizen Biden, neredeyse 10 yıldır Myanmar halkı seçim, sivil yönetim ve hükümetin barışçıl yollarla devredilmesi için mücadele veriyor. Bu sürece saygı duyulmalı çağrısında bulundu. Amerika'nın bölgedeki ve dünyadaki ortakları ile Myanmar'da demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması, ülkenin demokratik geçiş sürecini tersine çevirenlerden hesap sorulması için çalışacağını belirten Biden, Amerika demokrasi sürecine dayanarak son yıllarda Myanmar'a uygulanan yaptırımları kaldırmıştı. Bu sürecin tersine dönmesi bizim yaptırım kanunları ve yetkilerimizi tekrar gözden geçirmemizi ardından gerekli eylemi almamızı gerektirecektir ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir, dedi. Erdoğan, anayasa çalışmasının terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde, ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütebilecek bir iş olmadığını belirterek, fikir birliği halinde yeni anayasa çalışmalarına başlanabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk reformu ile ilgili olarak her kim bu ülkede yeni reform ihtiyaç yoktur derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bir haberdir, dedi. Reform paketinin felsefesini ve amaçlarını paylaşacaklarını söyleyen Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz ifadelerini kullandı.
Türkiye polisi İstanbul'da protestolar sırasında 159 kişiyi gözaltına aldı. Muhabirimizin El Alem televizyon kanalına dayanarak verdiği habere göre protestolar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin en büyük üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'ne atamasına yönelik olarak yapıldı. İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108 rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Protestolar Erdoğan'ın girişimini antidemokratik olarak nitelendirdiler.
Terör örgütü IŞİD'in Türkiye suikastçısı olarak belirtilen kişi Yalova'da yakalanarak tutuklandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından duyurdu. Yalova merkezli 6 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden aralarında Türkiye suikastçısının da bulunduğu 8'i tutuklandı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Suriye ve Irak'ta IŞİD bünyesinde faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye gittikleri belirtilen söz konusu kişilerin ve irtibatı oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20-29 Ocak'ta Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda AY ve AG'nin aralarında olduğu 12'si Irak, biri Fas, biri Türkiye vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı. AY'nin Şırnak'ta Havır sınır kapısından yurt dışına sahte kimlikle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 makine, sahte mühür ve ekipmanları ile çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş 433 pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Dağlık Karabağ meselesini Türkiye ile müzakere etmenin bölgenin gerçeği olduğunu vurguladı. Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karabağ meselesini sürekli görüştüğünü söyledi. Medvedev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulmasının bölgedeki genel istikrarın göstergesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan yakın ilişkisine vurgu yapan Medvedev, aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'nın komşusu ve çok önemli bir ortağı olduğunu ifade etti. Karabağ ve bölgesinde durumun normalleşmeye geri döndüğünü belirten Rus yetkili, en önemli meselenin halkın öldürülmesinin önlenmesi ve kalkınma fırsatlarının oluşturması olduğunu söyledi.
Türkiye'den dün yapılan 141.703 testte 7.719 vaka ile 636 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 124 kişi ile toplam can kaybı 26.117'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan Türkiye COVID-19 hasta tablosuna göre son 24 saatte yapılan 141.703 testte 7.719 vaka, 636 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybederken 8.016 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 29.773.125, toplam vaka sayısı 2.485.182, toplam vefat sayısı 26.117, toplam ağır hasta sayısı 1615, toplam iyileşen hasta sayısı 2.370.431 oldu.
Almanya Sağlık Bakanı, Çin ve Rusya'dan gelen koronavirüs aşılarının Avrupa'da mevcut doz açığının üstesinden gelmek için kullanılabileceğini belirtti. Almanya Sağlık Bakanı, verdiği demeçte aşının üretildiği ülke ne olursa olsun güvenli ve etkili ise pandemiyle başa çıkmaya yardımcı olabilir, dedi. Almanya Sağlık Bakanı, Çin ve Rus COVID-19 aşılarının kullanımında temel bir engel görmediğini söyledi. Almanya Sağlık Bakanlığı, Çin ve Rus aşıları hakkındaki sözleri, Almanya'nın Nisan ayına kadar aşı tedariğinde sorunlar yaşayacağının kabul edilmesinden günler sonra geldi. Almanya Sağlık Bakanı Perşembe günü attığı tweette de aşı kıtlığı ile birlikte önümüzde en az 10 zorlu haftamız var demişti. Öte yandan Almanya'da Bavera eyaletinin başbakanı da Rusya ve Çin'de üretilen aşıların kullanılmasının değerlendirilmesini istedi. Benzer bir açıklamada Brandenburg eyaletinin başbakanından geldi. Başka ülkelerin aşılarının değerlendirilmesinin görüşüne katıldığını belirten Brandenburg Eyaleti'nin başbakanı, eğer tedarik sıkıntısı yoksa ve onay alınırsa bu aşıları değerlendirmenin şart olduğunu düşünüyorum. Eğer bu aşılar güvenli ise ve işe yarıyorsa o zaman kullanılmalılar, dedi.
Lübnan ordusu terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 18 Lübnanlı ve Suriyelinin tutuklandığını duyurdu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre Lübnan ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada istihbarat servisinin IŞİD terör örgütüne bağlı hücrelerle bağlantılı olarak son iki hafta içinde 18 Lübnanlı ve Suriyeli'yi Arsal bölgesinde tutukladığını bildirdi. Lübnan ordusu tutukluların IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduklarını ve IŞİD'in desteğiyle terör eylemlerini takip ederek plan yaptıklarını itiraf ettiklerini duyurdu.
Siyonist rejim İsrail Çocuk Konseyi tarafından hazırlanan yeni bir rapor, bu öğretim yılında işgal altındaki Filistin'de İsrailli çocuklar arasında intihar düşüncesine yönelik psikolojik tedavinin %40'tan fazla arttığını gösteriyor. Siyonist rejim İsrail Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Psikoloji ve Danışmanlık Hizmetleri Departmanı tarafından sağlanan rakamlara göre 2020 Eylül ve Aralık arasında 340 İsrailli öğrenci intihar düşüncesi sebebiyle tedavi edildi. 2019 yılının aynı döneminde bu rakamın en az 240 öğrenci olduğu bildirildi.
Rusya Cumhurbaşkanı'nın Batı Asya temsilcisi Mihail Bogdanov, Güney Yemen Geçiş Konseyi Başkanı ile bir araya gelerek Yemen'de milli müzakerelerin başlaması için çağrıda bulundu. İRNA'ya göre Rusya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya Cumhurbaşkanı'nın Batı Asya ve Afrika Özel Temsilcisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Güney Yemen Geçiş Konseyi heyeti arasında toplantıda Yemen ve Güney illerindeki askeri, siyasi ve insani durumun önceliklerine odaklandığını söyledi.
Ve son haberimiz. FIFA Başkanı gelecek yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda maçların seyircili oynanacağını duyurdu. 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraflar alınıp alınmayacağına ilişkin FIFA Başkanı, tam dolu statlarımız olacak. O zamana kadar COVID-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız değerlendirmesinde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Taliban'dan: Afganistan hükümetine ateşkes hususunda kesin red cevabı. Taliban siyasi bürosu başkan yardımcısı, Afganistan'da yabancı güçlerin bulunduğu müddetçe silahlarını yere bırakmayacaklarını ve asla teslim olmayacaklarını bildirdi. Taliban siyasi bürosu başkan yardımcısı Şir Muhammed Abbas, Rusya'nın başkenti Moskova'ya Taliban tarafından yapılan ziyaretin heyet başkanı olarak Afganistan hükümetinin barışın sağlanmasının engellendiğini öne sürerek, bu ülkede savaşın bitmesinin tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çıkmasına bağlı olduğu şartını öne sürdü. Şir Muhammed Abbas, Taliban'ın Afganistan'da barışın istikrarı için öngördüğü modeli açıklamasında, mevcut hükümetin Afganistan'da iktidardan uzaklaşmasına ve yeni hükümetin bu ülkede iktidara gelmesi şeklinde yeni modelden söz etti. Taliban siyasi bürosu başkan yardımcısı, Taliban grubunun Çin, Rusya, İran ve Pakistan gibi ülkelerden Afganistan'daki barış sürecini desteklemelerini istediğini bildirdi. Taliban siyasi büro başkan yardımcısının Afganistan'da Amerikan ve NATO güçlerinin olduğu müddetçe bu ülkede savaşın bitemeyeceğine dair sözleri aslında Taliban'ın Afganistan'da barışın sağlanması için daha önce öne sürdüğü şartlarının tekrarlandığını göstermekte. Diğer yandan Taliban siyasi bürosu başkan yardımcısının bu sözleri Taliban'ın Kabil hükümetiyle geçici ateşkes konusundaki barış müzakereleri anlamında da son noktayı koyduğunu gösteriyor. Böylece nihai ateşkes anlaşması ve kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasına dek bu sürecin devam edeceği söylenebilir. Bu bağlamda Kabil hükümetiyle Taliban arasındaki diyaloglarda en azından Amerika'nın Taliban ile vardığı barış anlaşması çerçevesinde taahhütlerini yerine getirene kadar ciddi bir muğlarlık içerisine devam edecektir. Afganistan yönetimi Taliban'ın Afganistan'da şiddet estirmesini ve Amerika ile Taliban arasında varılan barış anlaşması çerçevesindeki taahhütlerin uygulanmasını çeşitli Afgan grupları arasındaki müzakereler ile ilişkilendirilmesini savaşı sonlandırmak ve şiddeti bitirmek iradesini tamamen ters düştüğünü savunuyor. Afganistan hükümetine göre böyle bir tavır, Afganistan'da barışın sağlanması fırsatını heba edecektir. Buna karşın iki taraflı barış anlaşması çerçevesinde Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediğini gören Taliban, çeşitli Afgan grupları arasındaki diyaloglarını adeta rehin alarak suistimal etmek istiyor ve Afganistan'dan yabancı güçlerin çıkmasını bahane ederek bir koz şeklinde elinde tutmaya devam ediyor. Taliban siyasi bürosu başkan yardımcısının Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda tekrarlanan mevcut Afganistan hükümetinin iktidardan ayrılması ve bu ülkede farklı görüşlere yol açan geçici bir hükümetin kurulması fikridir. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin muhalifleri ve rakipleri geçici bir hükümet kurma planını memnuniyetle karşılıyorlar. Ancak ülkedeki çok sayıda çevre bunun uygulanmasının demokrasinin ruhuna ve anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor. Özellikle Taliban'ın Afganistan'ın gelecekteki hükümet modeline ilişkin yorumları ve fikirleri grubun ülkede geçici bir hükümet kurmadaki amacının cumhuriyeti ve halkın rolünü baltalayan bir İslami emirlik kurmanın yolunu açmak olduğunu göstermekte. Bilhassa Taliban, mevcut Afgan hükümetinin devrilmesi ve geçici bir hükümetin kurulması çağrısında bulunarak halk oylaması temelinde yeniden seçimlerden ve iktidarın paylaşılmasından hiç bahsetmemiştir. İşte bu konu Afganistan'da Taliban grubunun Katar barış müzakereleri sürecindeki isteklerini kabul etme konusundaki kaygıları daha da arttırıyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Cumhuriyetçilerin Biden'in ekonomik plana karşı çıkması konusunda. Joe Biden hükümetinin Amerika'da iş başına gelmesi ve de Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kazanması ardından Biden'in önemli engelleri takılmadan kendi planlarını yürüteceği düşünüldü. Buna rağmen Cumhuriyetçiler Joe Biden'in çalışmalarının ta başından itibaren onun girişimlerine ve planlarına karşı çıkmaya başladı. Joe Biden'in Amerika ekonomisini ayağa kaldırma yönündeki 1,9 trilyon dolarlık büyük projesi muhalif cumhuriyetçiler tarafından ağır bir şekilde eleştirilere hedef oldu. Amerikalı muhafazakar milletvekilleri bu planı şok edici niteleyerek mali kaynakları heder eden süreçleri kapsadığını öne sürerek bu planın Amerika'nın borçlarını arttırmak için daha fazla kapasitesinin olmadığı bir dönemde gerçekleştirmek istendiğini vurguladılar. Görünen o ki cumhuriyetçilerin bu muhalefetinin asıl nedeni mali kaynakların çarçur edilmesi ve Amerika'nın ulusal borçlarını arttırılmasının önlenmesinden ziyade demokratlara karşı siyasi olarak direnmek, ayrıca hem Amerika Temsilciler Meclisi'nde ve hem Senato'da azınlık halinde olmalarına rağmen yine de demokrat başkan Joe Biden'in önüne kesme güçlerini göz önüne sermekle ilgilidir. Kongredeki birçok cumhuriyetçi söz konusu planın ana işletmelerinin kurtarılması ve halkın ekonomik ve iş durumunun gelişmesi için işe yaramayacağını düşünüyor. Joe Biden, korona salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele ederek yaşanan durumun etkileri kontrol altına almak için 14 Ocak'ta 1,9 trilyon dolarlık planını açıkladı. Biden'in Amerika'nın kurtarılması programı olarak adlandırılan ekonomiyi canlandırma planı, doğrudan nakit yardımı, işsizlik sigortası çapının genişletilmesi, kira ödeneği, yiyecek ödeneği ve satın alma yardımını içeren bir dizi ekonomik teşvik ve doğrudan yardımlar ve küçük kapçaptaki destekleri içeriyor. Amerika halihazırda korona salgını bakımından dünyada en kötü durumda bulunuyor. Koronavirüs veya COVID-19 hastalığına yakalananların sayısı bu ülkede 27 milyona yükselmişken ölenlerin sayısı 450 bini aşmıştır. Bu ülkede ayrıca koronanın ekonomik sonuçları da yıkıcı olmuştur. Amerika'da 2020 yılının gayri safi yurt içi hasılasındaki düşüş, 1946'dan bu yana en keskin düşüş olarak yaklaşık %2,5 ile gerçekleşti. Korona salgını milyonlarca insanın işsizliğine yol açarken, bizzat 40 milyondan fazla Amerikalının yoğun şekilde açlık ve yoksulluğuna yol açtı. Amerika'nın Northwestern Üniversitesi'nden ekonomist Diane Whitmore bu ülkede yoksulluk ve açlık krizine atıfta bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum bir felakettir dedi. Biden hükümeti sunduğu ekonomik planını ile bu felaket durumla başa çıkmak istiyor. Analistler açısından bu plan koronavirüs salgını, kötüleşen ekonomik durum ve Kongre'deki bölünmenin ardından Joe Biden'in ülkeye liderlik etme yeteneğinin ilk sınavı sayılıyor. Mali ve sosyal yardım paketinin iddia edilen amacı Amerikan ailelerine ve şirketlerine doğrudan destek sağlamak, ayrıca koronavirüs hastalığıyla mücadele etmektir. Amerikalı ekonomist Michael Gappan bu plan felaket bir durumdan kurtulmak için bir kurtarma paketidir. Plan aslında mevcut vergi durumunu değiştirmeyi amaçlamıyor ve mevcut ekonomik faaliyetler üzerinde çok az olumsuz etki bırakacaktır diyor. Biden kendi planının bir bölümünü karşılamak için vergilerin artmasından kazanılan gelirlerin bir kısmını 1,9 trilyon dolarlık planı için kullanmak istiyor. Fakat bu konu cumhuriyetçileri hoşnutsuz ediyor. Buna rağmen demokratların Kongre'deki her iki mecliste çoğunlukta olmaları nedeniyle nihayetinde tasarıyı geçirme şanslarının yüksek olacağı söylenebilir. Tabii ki cumhuriyetçilerin bazı endişelerini dikkate almaları şartıyla. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1399, Hicri Kamiri 19 Cemadüssani 1442 ve Miladi 2 Şubat 2021 Salı. Türkiye'den önce bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1357 yılında tüm İran'da İmam Hümeyni'nin yurda dönüş kutlamalarının yapıldığı bir sırada rahmetli İmam önemli bir basın açıklaması yaparken İslam İnkılabı Devleti'nin çerçevesini açıklayarak pek yakında geçici hükümeti belirleyeceğini bildirdi. Rahmetli İmam Hümeyni bu açıklamasında ayrıca geçici hükümetin en önemli vazifesine yeni anayasanın halk oyuna sunulması ve seçimler için gerekli ortam hazırlamak olduğunu bildirdi. İmam Hümeyni ayrıca Pehlevi rejiminin en son kuklası olan Bahtiyar hükümetine de sert bir şekilde uyarırken halk karşısındaki direnişini ve halkı sindirmeyi sürdürmesi durumunda genel cihat fermanı vereceğini bildirdi. İmam ayrıca ordudan derhal halk saflarına katılmasını istedi. 31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1368 yılında Fars dili ve edebiyatının büyük hocalarından Doktor Seyyid Hasan Sadat Nasiri Afganistan'da sürdürdüğü özel bir görev sırasında vefat etti. Ömrü boyunca Fars dili ve edebiyatı talimiyle meşgul olan ve değerli çalışmaları bulunan Doktor Nasiri bu aranda birçok değerli eseri kaleme almış ve eserlerine yayınlamıştır. İran kültürü ve sanatı bu eserlerin en önemlilerinden olup ayrıca sahibi Tebrizi'nin divanının tahsih eseri de elden de ele dolaşmaktadır. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1372'de İranlı ünlü alim Ayetullah Şeyh Abdurresul Kaimi vefat etti. Necef-i Eşref'te Ayetullah İsfahani'nin nezdinde feyizler alan Ayetullah Seyyid Abdurresul Kaimi İslam İnkılabı'nın zaferinden önce mücahitlerin safında yer alıyordu. Ayetullah Şeyh Abdurresul Kaimi çocukluk ve gençlik dönemini geride bıraktıktan sonra İsfahan kentinde dini ilimleri öğrenme aşkı ile bu kentteki dini ilimler havzasına gitti ve bundan yıllar sonra Necef-i Eşref kentindeki ilmiye havzasına gitti. Necef-i Eşref kentinde önde gelen din alimi Ayetullah Seyyid Ebul Hasan İsfahani'den feyizler alan Ayetullah Şeyh Abdurresul Kaimi, komünist ve bahayili karşıtı propagandalarla mücadele etmek için bu önde gelen alimin hükmüyle İran'ın güneyindeki Avadan kentine gitti. Bu seçkin alim İslam İnkılabı'nın zaferinden önce Müslüman mücadeleciler ve mücahitlerin dayanağıydı ve şahlık rejiminin takibi altında olanların çoğu onun desteğiyle ülkeden kaçmayı başardılar. O dönemde önde gelen alimlerden olan Seyyid Abdülhasan İsfahani, Seyyid Hüseyin Burucerdi, Seyyid Muhsin Hekim, Seyyid Abdülkasım Hoyi, Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani ve rahmetli İmam Hümeyni gibi alimlerin temsilcisi olan Ayetullah Şeyh Abdurresul Kaimi, Hicri Şemsi 1360'da İsfahan kentine gitti. ...11 yıl önce bugün 14 Behmen 1388'de İran Omid uydusunu uzaya fırlattı. Sonraki yıllarda İran kaplumbağa ve maymun başta olmak üzere diğer canlıları başarıyla uzaya gönderdi ve böylece İran en ağır ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanması için suç vasfı değiştirildi.
Yeni Asya.
Cemil Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı.
Milli Gazete.
Kaplan, çocukları masonik çetelerin elinden kurtaramazsak yok oluruz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 31 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde faiz sorunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın laf dinlemedi diyerek Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldığı hafızalardadır. O gün dolar 5.6 liraydı. Rezervler de doluydu. 2001 yılında çıkarılan kanunla Merkez Bankası'na bağımsızlık tanınmış, yöneticilerinin siyasi irade tarafından değiştirilmesi sıkı kurallara bağlanmıştı, siyasi amaçlı müdahaleler olmasın diye. Fakat kaygılarla bu kurallar çok gevşetildi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'de Cumhurbaşkanı istediği an Merkez Bankası yönetimini değiştirebilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çetinkaya böyle görevden alınmıştı. Yerine getirilen Murat Uysal, Cumhurbaşkanı'nın istediği gibi davrandı. Faizi olabildiğince aşağıya çekti. Çünkü bu sistemde laf dinlemeyen kamu görevlisi gider. Mehmet Uçum'un isabetle yazdığı gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi tek kişilik hükümet sistemidir. Faizi aşağıya çekmek iyi ise Murat Uysal neden görevden alındı da faizi yükselten Naci Ağbal getirildi? Bu sorunun cevabı ekonomi ve siyaset bilimi açısından ders niteliğindedir. Faiz sebeptir diyenler de gördü ki faizi emirle aşağıya çekince döviz de enflasyon da fırladı. Bunu acı ilacı enflasyonun üstünde faizdir. Nitekim Erdoğan'ın kendisi de faizin acı ilaç olduğunu kabul etmişti. Bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararının bu aşamada değerlendirebiliriz. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir. Tam da bu sebepten Bakan Lütfü Elvan ve Başkan Naci Ağbal faizi enflasyonun üstünde tutuyorlar. Dövizi frenlemek ve enflasyonu aşağı çekmek için. Doğrusu da budur ama Cumhurbaşkanı hala faiz sebeptir diyor. Dahası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti olduğunu söylemiştir. Naci Ağbal yönetiminin atacağı her adımda yanındayız diye teminat vermiştir. Beştepe iktisatçılarının hiç olmazsa bir kitapçıkla açıklamaları gereken iki soru. Madem faiz en az enflasyon seviyesinde tutulmalı, öyleyse faizi indirelim söylemi ne anlama geliyor? Hem atacakları her adımda Ağbal ve ekibinin yanında olmak, hem onlar faizi %17'ye çıkardığında karşıyım diye konuşmak nasıl bir iktisat teorisinin ifadesi?
Faruk Çakır 31 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde zamların sorumlusu kim başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomideki olumsuz gelişmeleri görmek istemeyen idareciler nihayet gerçeklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Şimdiye kadar zamlar milletin belini büktü, enflasyon çok arttı, gerçek rakamlar gizleniyor diyenler neredeyse hainlikle itham ediliyordu. İş öyle bir noktaya geldi ki artık iktidar medyasında bile marketler kasıtlı olarak zam yapıyor demeye başladılar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İster dinlesinler ister dinlemesinler Türkiye'yi idare edenlere bir defa daha hatırlatmak gerekir ki yapılan her türlü zammın sorumluluğu dolaylı olarak sizlerdedir ve bu zamlarla mücadele etmek de emir komuta ile olmaz. Yani bundan sonra zam yapmak yasaktır ya da zam yapan market ve tüccarlara ağır cezalar yolda demek kesinlikle çare değildir. Nasıl ki bundan önce soğan ve patates fiyatlarını düşürmek için meydanlarda patates satılması çare olmamıştı, aynı yanlışları yapıp doğrulara ulaşmak mümkün olur mu? Görüldüğü kadarıyla Türkiye'yi idare edenler zam hastalığına yanlış teşhis koymuş durumdadırlar. İlgisi yok gibi görünse de zamlarla kalıcı mücadelenin yolu hak, hukuk ve adaleti sağlamaktır. Tabii ki ilk bakışta ne alakası var diyenler olacaktır. Çok alakası var. Nasıl ki bugünkü zamların sebebi sadece bugün yapılan yanlışlar değilse aynen onun gibi. Zamların tek sebebi ekonomiyi yanlış idare etmek de değildir. Türkiye'nin dertleri bir bütündür ve netice itibariyle zincir gibi birbirine bağlıdır. Yani hak, hukuk ve adaletin sancılı olduğu bir yerde fiyatlar da düşük olmaz. Zam ile adalet arasında doğrudan bir bağ görülmese de dolaylı olarak onlarca bağ vardır. En basitinden hak, hukuk, adalet ve hakkaniyetin olduğu ülkeye dışarıdan da yatırımcı gelir ve bu yatırımlar dolaylı olarak ve uzun dönemde o ülkedeki fiyatların makul seviyelerde olmasını netice verir. Türkiye'yi idare edenlerin bugünkü konuşmalarına bakıldığında vatandaşın karşılaştığı yüksek zamların varlığını kabul etmiş oluyorlar. Peki dünden bugüne yaşanacakları haber verenleri niçin dinlemediler? Aylar ve belki de yıllar önce bu tarım politikası ile işler iyi gitmiyor. Önümüzdeki yıllarda fiyatlar çok artar ve benzeri ikazlarda bulunanlar bir defa olsun dinlenildi mi? Şunu da unutmamak lazım ki bu zamlar bir günlük yanlış politikanın sonucu değil. Belki de 10 yıl önce atılan yanlış bir adımın neticesi bugün alınmıştır. Dolayısıyla işlerin düzelmesi ve fiyatların makul seviyelere inmesi de bir günde temin edilemez. Önemli olan bu noktada doğru adımlar atabilmektir. İdarecilerin konuşmalarına bakılırsa bu noktada doğru tespitler yapamadıkları görülüyor. Marketleri suçlayarak nereye kadar gidilebilir ya da alternatif dağıtım kanalları kurarak zamlarla ne ölçüde mücadele edilebilir? Uzun dönemli düşünülsün, doğru adımlar atılsın. Hal ve gidişe baktığımızda böyle bir maksat da görünmüyor. Onlar günü kurtarmanın peşinde. Tarih şahittir ki gün kurtarmak için atılan adımlarla bir yere varmak mümkün değil. Ekonomiyi gerçekten düzeltmek istiyorsanız hak, hukuk ve adalet yolunu açınız. İnsanların başı ağrıyorsa belki de asıl sebep böbreklerinin rahatsızlığıdır. Zamlar frenlenemiyorsa belki de ilk adımı adalet reformu yaparak atmak lazım. Ne dersiniz?
İsfender Korkmaz 31 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde cari açık ülkeye kan kaybettirdi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2020 yılı 4. çeyrekte ekonomi büyüyecek fakat büyümeye rağmen işsizlerin sayısı çok yüksek, yoksullaşma var. Enflasyon bu senede çift hanede kalacak. Bu hengame içinde 2020'de 39 milyar dolar cari açık verdik. Normal iktisat kuralları içinde düşünerek ekonomideki bu çelişkileri ve bu gizemleri çözemezsiniz. Türkiye'ye özgü literatürde olmayan ve bugüne kadar dünyanın yaşamadığı bir sorun var. Birileri kur ve borsada doldur boşalt yapıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İşverenlere ait odalar, dernekler toplandı. Enflasyonu önlemek birinci önceliğimiz olmadı dediler fakat kimse de bir çözüm önermedi. Aslında Türkiye'nin birinci önceliği cari açığı düşürmek ve kur istikrarı sağlamaktır. Enflasyon bir sonuçtur. Cari açık ülkenin kan kaybı demektir. Çözülmesi de zor değildir. Ama meselenin temeli olarak ekonomik istikrara dayanır ve ekonomik istikrar da bir bütündür. Cari açığın önlenmesi iktisat politikalarında, faiz ve kur politikasında köklü değişiklikleri gerektirir. Bu konuda alınacak önlemlerin başarısı için geçiş sürecinde büyümenin ertelenmesi, yeni yatırımların finansmanı gibi maliyetler ortaya çıkaracaktır. Küresel süreçte hiçbir ekonominin dışa kapanma veya ithal ikameci politikalar uygulamasına imkan yoktur. Buna rağmen Türkiye'nin cari açık kıskacından kurtulması için önce sanayide kullandığı ithal aramalı ve ham madde payını en aza düşürmesi gerekir. Bu durumda pamuk gibi ham maddelerin, iplik gibi aramallarının Türkiye'de üretimine devlet yüksek destek vermesi ve gerekirse geçici bir süre için devletin bu alanda piyasaya girmesi gerekir. Türkiye için optimal kur rejimi, ekonomik konjonktürü, mevcut riskleri, piyasa şartlarını dikkate alan ve kurdan dolayı ortaya çıkabilen sosyal maliyetleri minimize eden bir rejim olmalıdır. Bu rejim yönetimli dalgalanma rejimi olabilirdi. Ancak yönetimli dalgalanma için Kur Merkez Bankası elinde döviz rezervinin olması gerekir. 2021 Merkez Bankası swap işlemleri dışına resmi rezervler eksidedir. Bugünkü şartlarda Türkiye için yeni kur sistemi ancak Çin'in uyguladığı yarı sabit kur rejimi olabilir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı'nda siyasetle Diyanet'in bir araya gelişi ve bu inkılabın dini ve İslami düşünce temelinde şekillenerek zafere ulaşması ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı ile sonuçlanmasını gözden geçirmek istiyoruz.
Değerli dostlar, bilindiği üzere İran İslam İnkılabı zafere götüren günlerin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu inkılap zafere kavuştuğu günün üzerinden 42 yılı geçtiği halde hala ilk günkü canlılığını ve tazeliğini korumaktadır. Bugünkü inkılapçı gençler 1978 yılında inkılabı zafere götüren babaları ve dedeleri gibi zulüm ve istikbarla mücadele meydanında aktif bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Gerçi bu gençler İslam inkılabından önceki dönemde fesat ve felaketi görmedi, idrak etmedi ve yine inkılap günlerini ve hatta Saddam rejimi üzerinden dayatılan 8 yıllık savaş yıllarını tecrübe etmedi ama yine de bilim, teknoloji ve siyaset alanlarında İslam inkılabını zafere götüren inkılapçı kuşaktan daha büyük bir aşk ve şevkle ülkelerini ileriye götürmek için emek harcıyorlar.
İran İslam İnkılabı hiç kuşkusuz çağdaş tarihimizin en önemli ve en belirleyici hadiselerinden biridir. İran İslam İnkılabı dini değerlere ve İslami düşüncelere dayanarak şekillendi, zafere kavuştu ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kuruluşu ile sonuçlandı. İran İslam İnkılabı dünya milletleri ya doğunun komünist ideolojisi ve egemenliği ya da batının liberal kapitalist düzeninin sultası altında yaşamak zorunda olduklarını kabul ettiği bir dönemde gerçekleşti. Bu yüzden dünyanın birçok seçkin düşünürü İran İslam İnkılabı'nı çeşitli açılardan mercek altına almaya başladı.
Gerçekte dünyada gerçekleşen inkılapları ve devrimleri ve bu hareketlerin sonucunda kurulan rejimleri inceleyen ve yorumlayan çeşitli görüşlere ve tezlere göre İran İslam İnkılabı o güne kadar tanımlanan ve gündemde olan hiçbir inkılap modeliyle örtüşmüyor ve tanımlanamıyordu. Aslında bu da doğru ve yerinde bir tespitti. Zira asırlar boyu din ve mezhep siyaset alanında hiçbir ciddi müdahalesi olmamış ve bu durum dünyaca kabullenmiş bir mesele haline gelmişti.
Diyanetin siyasetten ayrı olma düşüncesinin tarihi geçmişi, İslam dünyasında Emevilerin ve Abbasilerin iktidarda bulundukları dönemlere dayanıyor. Bu iki hanedan sözde İslam peygamberinin halifleri olarak sayısız zulme imza atarak İslam dünyasına hükmettiler. Bu arada bazı din alimleri ise İslam dinini korumak ve İslam beldelerinde din adına gerçekleşen uygulamalardan tenzih etmek üzere siyaset ve siyasi işlerin dini kirlettiği ve bu yüzden Diyanet'in siyasetten ayrı olması gerektiği düşüncesine yöneldiler. Gerçekte söz konusu din alimleri problemi çözmek